Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programıyla yine beraberiz. Saygıdeğer hocamız Ebu Bekir Sifil ile beraber yine geçen sohbetlerimizde Şia ile ilgili 12 imamla ilgili görüşleri belirttik ve toparlamış olduk. Son olarak Mehdi anlayışındaki farklılıkları da ortaya koyarak 12 imamı toparlamış olduk. Şimdi Şia'nın genel inançlarına bakarak yine Amentü hassasiyetimiz etrafında, Amentümüz etrafında dönen olumsuzlukları set açısından bu Şia'nın genel inançlarını bir ele alıp daha sonra inşallah Ehl-i Sünnet akaidinin temel konularına girmeyi düşünüyoruz. Bugün hocam inşallah Şia'nın temel düşünceleri, anlayışları, temel inançlarının üzerine duracağız inşallah. Evet. Buyurun hocam, Şia'nın temel, genel olarak temel inançları nelerdir?
Evet, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Şia'nın temel inanç unsurlarını birkaç başlık altında incelememiz uygun olur. Bunlardan birincisi ve en önemlisi imamet meselesidir.
Evet hocam.
İmamiye Şiası, imametin aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından dile getirilmiş, efendim sınırları, ölçüleri tayin edilmiş, kendisinden sonra kimlerin imam olacağına dair kesin bilgiler verilmiş bir meseledir Şiilere göre.
Evet.
Hatta daha önce söylemiştik, Hazreti Fatıma validemizin elinde kimlerin imam olacağına dair bir liste vardır. Bu liste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tayin edilmiş olan imamların isimlerini ihtiva eder ve vahye dayanır bu liste.
Mushaf-ı Fatıma diye
bilinen bir mushaf var. İnşallah detaylarına gireriz vakit olursa. Şimdi İmam Hümeyni diye ifade edilen, öyle anılan 1979 İran devriminin manevi önderi Hümeyni, pek çok Caferi, imami, alim gibi pek çok eser yazmış. Bu çerçevede Şia'nın inanç unsurlarına ve fıkhiyatına dair de eserler vermiş.
Evet.
Bunlardan birisinde imamet meselesini anlatırken aynen şöyle diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor, bi'setin ilk başlangıcından itibaren, yani peygamber olarak görevlendirildiği ilk günden itibaren tek bir hedefe yönelmiştir. O da imamet sistemini oturtmak.
Evet. Yani Hira ile başlamıştır.
Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli, en birincil amacı budur onlara göre. İmamet sistemini ve imamları tayin etmek ve bu müesseseyi yerleştirmek.
Evet.
Şimdi biz tabii burada Şiilerin inanç unsurlarını sadece zikredip geçmeyeceğiz.
Evet.
Bu inanç unsurlarını özetle de olsa tartışmaya tabi tutmamız lazım.
Evet hocam.
Şimdi eğer gerçekten böyle bir şey olduysa, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bi'setin başlarından itibaren birincil hedef olarak imametin yerleştirilmesini tayin etti ve bunun için gayret ettiyse, neden acaba Mekke dönemi boyunca, arkasından Medine dönemi boyunca hiçbir zaman mesela tevhid üzerinde durduğu kadar, me'at ahiret üzerinde durduğu kadar,
evet,
nübüvvet üzerinde durduğu kadar bu mesele üzerinde neden durmadı? Şiilerin imamet meselesini söz konusu ederken dillerine pelesenk ettikleri iki tane delilleri var. Bir, Kadir-i Hum hadisesi, iki, Kırtas hadisesi. Şimdi bakıyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 23 senelik peygamberlik, evet, dönemi boyunca birincil amacı olacak imamet meselesi. Ve fakat bu mesele için sadece ve sadece iki tane yerde iki tane şey söyleyecek. Bunların da ne anlama geldiği, yorum ne açık için söylendiği son derece tartışmalı. Şimdi normalde bir peygamberin misyonu, eğer böyle bir misyonu varsa,
Evet hocam.
Bunu hayatının ilk gününden itibaren olabildiğince açık seçik bir biçimde ümmetine tebliğ etmesi değil midir?
Peygamberin haşa korkacağı bir şey mi var yani?
Asla, vazifesi şey budur, vazifesi, misyonu budur çünkü onlara göre.
Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de eğer değil mi hocam, biz onu şah damarından yakalarız ya, evet, bizim evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen vahiy altında, hiçbir şey haşa ve kella tebliğ sıfatına aykırı zaten yani.
Elbette
gizleyemez yani.
Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Bu böyle, bunu dersek haşa onun peygamberliğini tartışma konusu tabii yapmış oluruz. Bizim imanımız gider, Allah korusun yani.
Nerede yani? İmamet nerede diye sormamız lazım, değil mi hocam?
Şimdi soruyorsunuz, imamete deliliniz nedir? İki tane delil. Biri Kadir-i Kum, biri de Kırtas hadisesi.
Kısaca bir değinelim hocam.
Değineceğiz Kadir'den inşallah. Peki diyorsunuz yani 23 senelik peygamberlik dönemi boyunca neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından şöyle bir cümle duymadık? Ey insanlar, benden sonra size 12 tane imam gelecek. Ali'den başlayıp Muhammed Mehdi'ye kadar 12 tane imam. Bunlara itaat edin, bunlara isyan etmeyin. Bunlara itaat bana itaattir, bana itaat Allah. Neden böyle bir netlikte bir şey görmüyoruz? Yani son derece tartışmalı, son derece delaleti tartışmalı hadiseler üzerinden bunu götürüyorlar, evet, ki şimdi onu görelim. Kadir-i Hum hadisesi nedir? Kadir-i Hum hadisesi, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatında bir kere hac etti.
Evet hocam.
O da Medine döneminin sonlarında. Hac'dan dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine arasında Hum denen bir mevkide, sulak, verimli bir arazi, orada konakladı.
Evet.
Şia'nın iddiasına göre ya eyyuhar Resul belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ayeti orada nazil oldu.
Evet.
Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şiiler diyorlar ki bu Rabbinden sana indirilenden maksat nedir? Ali'nin
velayeti,
imameti, bunu ümmete tebliğ et. Benden sonra Ali imamdır, benim velimdir, bunu tebliğ et. Ve orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz topladı sahabeyi, Şiilerin inanç iddiasına göre. Topladı sahabeyi ve buyurdu ki, Men kuntu mevlahu fe aliyyum mevla. Ben kimin velisiysem, mevlasıysam, efendisiysem, Ali de onun velisidir, mevlasıdır, efendisidir.
Evet.
Bunun üzerine sahabe kuyruğa girdiler. Ali'yi tebrik ettiler. Velayetin mübarek olsun dediler vesaire vesaire.
Orada bir seremoni var hocam yani.
Var,
onlara
tabii
göre bir seremoni yapıyorlar.
Elbette.
Bir tören
var.
Bir ihtifal yapılıyor.
Tabii. Evet. Bu ne demek? Bu Efendimizin Hazreti Ali'yi kendisinden sonra veli tayin etmesi, imam tayin etmesi demektir diyorlar. Şimdi burada birinci problem şu. Bir, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu peygamberlik görevinin en temel sorumluluğu olan velayet meselesini, imamet meselesini, ki Şiilerin iddiası bu, İmamet meselesini Medine döneminin sonlarına kadar ertelemiş, Cenab-ı Hak'tan böyle bir ikaz alacak duruma gelmiş. Ey Resul, bak bekliyorum haşa ve kella. Sen 20 küsur senedir peygambersin, bu meseleyi tebliğ etmedin. Rabbinden sana indirilen bunu tebliğ et, yoksa vazifeni yapmamış olursun ikazını alana kadar bu meseleyi ümmetine açmamış. Nihayet bu ikazı alınca böyle bir
açmak zorunda kalmış.
Açmak zorunda kalmış. Şimdi bu makul de değil, bu Müslümanca da değil.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Rabbinden aldığı bir tek harfi bile gizlemiş olmaktan milyar kere milyar tenzih ederiz.
İftira yani. Evet.
Açık bir bühtan. İki, diyelim ki böyledir. Neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orada Uhum mevkiinde sahabe-i kiramı topladı, onlara ey ahali, ey ashabım, ey ümmetim, benden sonra İmam Ali'dir, ona beyat edeceksiniz buyurmadı da Men kuntu mevlahu fe aliyyum mevlah buyurdu ki ne anlama geldiğini yüzyıllardır tartışıyoruz.
Evet.
Bir kere bu olay, böyle bir hadis, böyle bir hadise yaşanmıştır, bu sahihtir.
Evet.
Ama Şiiler bunu istismar ediyorlar. Nasıl yaşanmış?
Olay doğrudur.
Doğrusunu
evet
da söyleyelim.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hacca gittiğinde Hazreti Ali Efendimizin riyasetinde bir grup sahabiyi de bir yere bir seriye olarak sefere gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz'i de o seriyenin kumandanı, komutanı tayin etti.
Evet.
Sonra onlar oradan bir takım ganimetler ve esirler almış dönerken Hazreti Ali Efendimizin o ganimetler ve esirlerle ilgili bir tasarrufu oldu. Aralarında bir anlaşmazlık çıktı. sen bunu doğru yapmadın, şöyle yapman gerekirdi gibi bir anlaşmazlık evet. çıktı. Bu anlaşmazlığı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e taşıdı, Hazreti Ali Efendimiz.
Evet.
Olayı anlattı ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, böyle böyle böyle oldu, aramızda böyle bir ihtilaf çıktı. Bunun üzerine Efendimiz topladı ashabını ve men kuntu mevlahu fe aleyyüm mevlah buyurdu. Dikkat edin, ben kimin efendisiysem
Ali de
onun efendisidir. Ne demek bu? Ben sizin başınıza, bu seriyenin başına Ali'yi komutan tayin ettim. Bana vekaleten Ali orada komutandır. Dolayısıyla Ali'ye itaatiniz bana itaat demektir.
Evet.
Ben kimin efendisiysem...
O zaman daha iyi anlaşılmış oluyor. Tabii yani. Net yani bu.
Tabii ki. Evet. Ben kimin efendisiysem Ali'de. Bana vekalet eden Ali de onun efendisidir. Bana evet. niyabeten, bana vekaleten tasarrufları benim tasarrufum Eşerlidir. Demektir. Evet.
Evet hocam.
Evet, bu hadise böylece
Kadir
yani.
Olayının gerçek Kadir yüzü bu.
Olayı budur.
O yüklenen anlam başka.
Evet.
İkinci kırtas olayı hocam.
Şimdi gelelim kırtas hadisesine. Şiilerin iddiasına göre Kadir-i Hum hadisesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kastı açıktır. Orada Hazreti Ali'yi Efendimiz kendisinden sonra imam tayin etmiştir.
Evet.
Peki.
Bunun imkansız olduğunu gördük yani.
Gördük ama bununla bağlantılı kırtas meselesi.
Evet.
Şimdi bir, Hazreti Ali'yi imam tayin etti ama siz diyorsunuz ki imamların tamamı vahiyle belirlendi, liste var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından diğer imamlarla ilgili niye bir tek kelime çıkmadı? İmamet bir müessesedir. Hazreti kaldı Ali'den ki, ibaret değil.
Kaldı ki her imam döneminde imamların imameti tartışıldı. Bölükler ayrıldı. Evet, evet. Kimi öldü, kimi çocukken oldu. Yani kendi içinde
bölündüler, evet, parçalandılar.
Şimdi,
gruplar
yani bu konulara niye girdiğimiz hocam daha iyi anlaşılıyor evet. şimdi. Yani geçmişteki sohbetlerimize evet. niye bu konulara, eğer sohbetimizin bütünlüğünü dinlemişlerse sayın dinleyicilerimiz evet. orada görecekler yani.
Tabii. Evet. Evet. evet. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından sadece Hazreti Ali ile ilgili bir söz çıkmıştır mübarek ağzından.
Evet.
Onun ne anlama geldiğini de söyledik. Evet. Şiiler diyorlar ki hayır, bu sizin dediğiniz gibi değil. Efendimiz Hazreti Ali'yi orada açıkça imam tayin etti. Bu evet. budur. Gelelim kırtas hadisesine. Nedir kırtas hadisesi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat hastalığında biliyorsunuz ağır bir hastalık geçiriyordu. Bayılıp tekrar ayılıyordu, uyanıp evet. tekrar bayılıyordu. Bu birkaç kere tekerrür etti. Son
bir humma vardı değil mi hocam?
Tabii.
Ateşli evet. hummaya yakalandı.
Ateşli bir humma. Son üç günü Efendimizin böyle ağır bir hastalık. İşte bu bayılıp uyandığı anlardan birinde sahabe-i kiram, ehl-i beyt de dahil olmak üzere Efendimizin başında bekliyor. Bana bir yazı malzemesi getirin, size bir şey yazayım, benden sonra artık sapmayasınız buyurdu.
Evet.
Ya da benden sonra artık sapmamanız için bana bir yazı malzemesi getirin, size bir şey yazayım.
Evet.
Hazreti Ömer radıyallahu anh da oradaydı. Ve Hazreti Ömer dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ağırlaştı.
Evet.
Bunun üzerine yazı malzemesi getirelim mi getirmeyelim mi diye bir ufak çaplı bir tartışma yaşandı orada.
Evet.
Hazreti Ömer, Efendimiz ağırlaştı, hasbuna kitabullah da dedi. Yani onu tamamlayalım. Yani, Allah'ın kitabı bize yeter, Efendimiz ağırlaştı.
Evet.
Şiiler diyorlar ki, Ömer böyle demekle şunu kastetti. Haşa ve kella, Efendimiz, Hazreti Peygamber, hatta bazı Şii kaynaklarında racul diye geçiyor, adam.
Adını bile anmıyor.
Abi. Evet evet, bu adam saçmalıyor, bu adam sayıklıyor anlamında bir cümle naklederler orada.
Evet.
Yani kat hecer er racul veya er racul kat hecer.
Haşa yani saçmalıyor anlamında.
Adam saçmalıyor. Bırakın bunu. Allah'ın kitabı bize yeter demiş oluyor Hazreti Ömer orada. Haşa. Şiiler diyorlar ki işte Ömer bunu engellemeseydi böyle demekle, böyle son derece edep dışı, hatta itikat, iman dışı bir tavır sergilemeseydi haşa ve kella, Efendimiz orada kendisinden sonra kimin imam olacağını yazacaktı.
Ama
Ömer bunu hissettiği için bunu engelledi.
Allah.
Şimdi biz de diyoruz ki, madde bir, siz iddia ediyordunuz ki Kadir-i Hum hadisesinde Efendimiz bütün açıklığıyla imamet meselesini tebliğ etmiştir. Evet. Çünkü ayet öyle geldi. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik.
Fe illem tef'al fe ma bellate risalete.
Evet. Yapmazsan Rabbinin risaletini, risalet görevini yapmamış olursun. Şimdi orada Efendimiz imametle ilgili söylemesi gerekenleri sizin iddianıza göre net olarak söylediyse, bu kırtas hadisesi niye yaşandı? Buna niye ihtiyaç duydu bir daha Efendimiz?
Evet.
Net olarak söylemediyse orada söylediklerini, sizin Gadir-i Hum hadisesine yüklediğiniz anlam boşa çıkıyor. Tartışmalı, boşa çıkıyor. İkinci husus. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o zamana kadar Gadir-i Hum'la bağlantılı ya da değil, o zamana kadar ümmetine ne yapmaları halinde sapmayacaklarına dair her şeyi tebliğ etmedi mi?
Etti.
Etti. Eğer bir şeyi eksik bıraktıysa haşa, risalet görevini yapmadı demek.
O zaman başka eksik bıraktığı şeyler de akla gelebilir
ki,
yani.
Tabii ki.
Yani.
Eğer orada yazacağı şey, yazmaya niyetlendiği şey, o güne kadar söylemediği, yapmadığı ve fakat yapması gereken bir şeyse, demek ki o görevi o ana kadar erteledi Efendimiz. Haşa ve kella. Bu risaletin tartışması demektir. Tartışılması demektir.
Toptan risaleti tartışıyoruz.
Yani demek ki bir risale, temel bir risalet görevini Efendimiz vefat anına kadar erteledi. Ve üçüncü husus, onu da yapmadan vefat etti.
Evet.
Çünkü kırtas hadisesi, o tartışma yaşanınca Efendimiz bir peygamberin yanında böyle şey tartışma yaşamak yaraşmaz. Beni rahat bırakın buyurdu. Şimdi dolayısıyla o işi yapmadı. Kırtas istemesi bir amaca matuftu. Bir şey yazacak ve ümmeti bir daha sapmayacak. O yazacağı şeye riayet ederek bir daha sapmayacak. Ama onu yazmadı. Demek ki ümmetini dalalete düşebilecek bir noktada mı bıraktı Efendimiz?
Yani burada risaleti tartışmalı hale getiriyoruz.
Elbette.
Evet hocam.
Ve dördüncü husus. Hazreti Ömer ne demek istedi?
Evet, orası önemli hocam.
Elbette.
Evet.
Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ağır hasta. Biz onun bugüne kadar bize tebliğ etmesi gereken her ne varsa hepsini eksiksiz, noksansız tebliğ ettiğine şahidiz.
Aldık. En son veda haccında da tebliğ ettim mi dedi.
Evet.
Cevap verdiler. Evet hocam. Evet.
Dolayısıyla en azından onun ümmeti üzerine ne kadar hassaslandığı malum. Son anlarında bile ümmetini düşünüyor. Yani. Ama bizim için yapması gerekenleri zaten fazlasıyla yaptı. En azından bu ağır hastalığı döneminde onu bu zahmete sokmayalım. Bizim için yaptıkları bize fazlasıyla yeter zaten.
Evet.
Hazreti Ömer'in o ince fekaheti, ince kavrayışı, derin kavrayışı burada ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve beşinci husus, bu da çok önemli. Düşünün ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ağır hasta, hayatının son günlerini yaşadığı artık kesin.
Kendisi de bunu biliyor.
Kendisi de bunu hissediyor. Hazreti Ömer ve diğer ileri gelen sahabiler orada ve Ehl-i Beyt'ten kimse yok. Başta Hazreti Ali olmak üzere.
Evet.
Şimdi böyle bir fotoğraf düşünebiliyor musunuz? Efendimiz ağır hasta. Ehl-i Beyt dışında, Hazreti Ali dışında, Hazreti Abbas dışında, Efendimizin yakın akrabaları dışında, herkes orada ama Hazreti Ali ve onlar yok. Şimdi böyle bir şey imkansız.
Evet.
Biz bu rivayetin, ben şahsen çok araştırdım, başka acaba varyantlarında, hadis kitaplarında geçen başka varyantlarında, o esnada orada kimler vardı tespit edebilir miyim? Edemedim.
Evet.
Sadece Hazreti Ömer'in adı geçiyor. Bir de biliyoruz ki Hazreti Ayşe validemiz diyor ki vefat hastalığında Efendimizin başı benim kucağımdaydı.
Onu biliyoruz. Yani.
Evet, onu biliyoruz. Yanında yakınında isim olarak bu karede kimler vardı tespit etmek çok zor. Belki çok tarih kaynaklarına filan yazmalara gitmek lazım. Benim ona vaktim el vermedi. Öyle
kısa bir ara vereceğiz inşallah da. Yalnız şöyle Buhari'de geçen hocam hadis var ya. Yani Resulullah Efendimiz ondan önce yani tam ondan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir koluna bir sahabe giriyor, bir koluna bir sahabe giriyor, onu götürüyorlar.
Hazreti Ali mi Hazreti Abbas?
Biri Hazreti Ali Efendimiz evet. Yani. İkisi evet. De oradalar yani. Yani o arada bırakamazlar.
Evet.
Bir kere onlar orada. Yani onlar
o süreçte,
çok
evet.
Az bir dönemde orada olduğunu biliyoruz.
Biliyoruz ama bu yani. Kırtas hadisesinin yani kırtas yaşandığı o anekdot esnasında yok. Orada mıydılar tespit
yani
edemedik.
O dönemde onlar farkındalar. Resulullah evet. Efendimiz'in hastalığına yardıma geliyorlar. Yani evet. Orada varlar yani. Onların evet. Yok farz etmek bir kere
eşyanın tabiatına da aykırı yani. Tabii. Biz elimizde böyle bir done bulunmasa bile Hazreti Fatıma'nın orada olmaması mümkün değil. Çünkü babası. Evet, dolayısıyla hocam, amcasının oğlu, damadı Hazreti Ali'nin orada olmaması mümkün değil. Bir de sizin iddianıza göre Hazreti Ali'yi kendisinden sonra imam tayin etti. Dolayısıyla evet, böyle bir mükellefiyeti de var Hazreti Ali'nin. Orada olmaması mümkün değil yani.
Hocam bir kısa ara vereceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, evet, imamet etrafında dönen iki tane temel imamiyenin temel görüşü, Kadirhum ve Kırtas hadisesini incelemiş olduk. İnşallah diğer görüşlere de kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam ediyoruz. En son hocam imamet üzerine durmuştuk. Kadirhum ve Kırtas hadisesinin evet, gerçek kaynaklarımızdaki yeri nedir? Onu incelemiştik. Onlara imamiyenin iddialarına cevaplar vermiştiniz. Şimdi imamiyenin genel görüşlerinden devam edelim hocam sırayla. Evet. İmametten sonra devam edelim inşallah.
Bu imamet üzerine söylememiz gereken birkaç şey daha var. Onları ekleyelim. Çünkü
evet, ilave yapalım.
Evet, evet, imamiye şiasının en temel şeylerinden birisi bu imamet. Bunu en azından ana hatlarıyla bilmekte fayda var. Bizi dinleyenlerin bilmesinde fayda var. Şimdi imamiyeye göre imamlar, bu 12 imam, peygamberlere mahsus her ne özellik varsa bu 12 imamda da var.
Evet.
Yani peygamberler masum, bunlar da masum. Peygamberler hata yapmaz, onlar da yapmaz. Peygamberler günah işlemez, onlar da işlemez. Peygamberler vahiy alır, onlar da vahiy alır.
Yani 12 imamda peygamberlerin, hani bizim bildiğimiz
bütün vasıfları,
zorunlu sıfatları var ya, 5 sıfat zorunlu, evet, olarak. Evet, evet. Onun hepsi var yani.
Hepsi var.
Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet gibi.
Evet.
Peygamberlere bulunması zorunlu olan sıfatların hepsi.
Hepsi var.
İmamlarda var.
Artısı da var.
Artı.
Artısı da var. Bakın kendi kaynaklarından okuyayım buradan size. Müfid, el-Müfid, Şeyh el-Müfid diye çok meşhur bir imamları var İmamiyye'nin. Evailül Makalat diye bir eseri var onun. Evailül Makalat'ta aynen şöyle diyor, kendi ifadeleriyle okuyayım. وَقَدْ قَتَعَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْاِمَامَةِ بِفَضْلِ الْاِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ سِوَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
Diğer nebilerden,
Peygamber aleyhissalatü vesselam hariç imamlar bütün Resul ve nebilerden üstündür.
Başka bir sakat anlayış, evet hocam.
Şimdi bu ne demek? Yani Cenab-ı Hak'tan böyle bir vahiy mi var? Böyle bir ayet mi var? Böyle bir hadis mi var?
Tam tersi var hocam.
Bu tam bir sapkınlık yani. Herhangi bir insanın, beşerin herhangi bir peygamberden üstün olduğunu söylemek. Tam bir sapkınlık. Ama tabii bunların gözünde o ideolojisinde imamet merkezi bir yerde durduğu için dikkat edin. Şiilerin kaynaklarında, İmamiye Şiasının kaynaklarında yer alan rivayetlerin %80'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayanmaz. İmamlara dayanır.
Yani imamlardan naklediliyor.
Tabii. Çünkü hadis olarak
onlar da masum olduğu için.
Tabii.
Onlar yani, kesbi aldıkları için. Vehbi kesbi, evet, değil. Yani vehbi Allah onların kalbine ilham etmiş zaten. Bu inanç olunca hocam gayet de normal gibi, tabii, geliyor,
evet,
yani.
Evet. Kuleyni'nin Kafisi'nde onların 4 temel kaynağından birisidir bu.
Kuleyni'nin Kafisi.
Kafisi. İmam Cafer-i Sadık'tan ya da oğlu İmam Musa Kazım'dan nakledilen şöyle bir söz var. Benim ilmim babamın ilmidir. Babamın ilmi dedemin ilmidir. Dedemin ilmi babasının ilmidir. Onun ilmi onun babasının ilmidir. Onun ilmi Efendimizin ilmidir. Onun ilmi Cebrail'in ilmidir. Onun ilmi Allah'ın ilmidir. Dolayısıyla halkanın sonuyla başını birleştirdiğinizde imamın ilmi Allah Teala'nın ilmi oluyor.
Hocam hep bir gizem sokuyorlar. Yani bir gizem, bir sır, bir esrar, yani bir kapalılık hep var yani, evet, gerçekten.
Dolayısıyla herhangi bir imamın herhangi bir sözüne itiraz etmek asla ve kat'a caiz değil, kişiyi dinden çıkarır. Çünkü o Allah Teala'nın kelamına itiraz etmek gibidir. Hiçbir fark yoktur. Dahasını söyleyeyim, buna bağlı olarak gene Kuleyni'nin Kafisi'nde zikredilen bir söz. Diyor ki ennel e'imme ya'lemune meta yemutun. İmamlar ne zaman öleceklerini bilirler. Ve ennehum la yemutune illa bi ihtiyarin minhum.
Kendi
diledikleri zaman ölürler. Evet. Onların bir eceli var, tayin edilmiş bir eceli var. O ecel geldiğinde Azrail Aleyhisselam gelir, ruhlarını alır. Böyle bir şey yok. Onlar ne zaman isterler, o zaman ölürler.
Allah Allah.
Evet.
Yani gerçekten.
İmamların ölümden sonraki durumu, öldükten sonra bu imamlar ne oluyor?
Bunları kafiden okuyorsunuz değil mi?
Kafi, tabii.
Kuleyni'nin kafisi.
Kuleyni'nin kafisi, bu son söylediğim. Şimdi okuyacağım da gene Müfid'in Evailül Makalatından.
O da meşhur bir eser mi hocam? Yani
çok temel eserlerinden birisi.
Evailül Makalat.
Evet, yani. Şeyh Müfid, Şia'nın köşe taşı alimlerinden birisi yani. Diyor ki,
evet hocam,
onlar öldükten sonra ve emma ahvaluhum ba'del vefat fe innehum yenkulune min tahti turab ev yunkalune min tahti turab fe yeskenune bi etsamihim ve ervahihim cennetallahi teala. Onlar öldüklerinde bedenleri de ruhlarıyla birlikte topraktan alınır ve cennete giderler. Yeryüzünde kalmazlar yani. Bedenleriyle beraber cennete giderler. Vel eimme min itretihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin soyundan gelen imamlar. La yakfa aleyhim ba'del vefati ahvalu şiatihim.
Yani geleceği de görüyorlar.
Onlar öldükten sonra Şialarının, onların yolundan giden Şiilerin ne halde olduklarını bilirler. Fi dâri dünya, dünyada hayattayken Şiilerinin, muhiplerinin ne halde olduğunu bilirler. Bi alamillahi teala lehum zâlike halen ba'de hal. An be an Allah Teala onlara bildirir, onlar da bilirler. Ve yesma'une kelâmel münâci lehum fi meşahidihim. Onların meşhedleri var malum. Yani sembolik kabirleri var. Onlar orada değil çünkü cennetteler. Onlar o meşhedlerinin başında birisi onlara münacat ettiğinde, onlardan bir şey istediğinde onun sesini duyarlar ve onlara mukabele ederler. Şeyh Müfid'in Evailül Makalat'ta söylediği şey. Bir şey daha nakledeyim burada. Envarül Velaye diye bir eserleri var. El Külbeykani diye bir alimleri var. Onun Envarül Velaye diye bir eseri var. Orada diyor ki, imamların kusmukları, bevilleri, hatta kazuratı temizdir, tahirdir. Birisi onu yese ya da içse cennete gider.
Elhamdülillah.
Şimdi böyle bir sapkın inanç. İmamların idrarı, dışkısı temizdir, hatta şifadır, hatta kişiyi cennete götürür. Onu yiyen ya da içen cennete gider.
Hocam bunların bir de akaidde sayılması değil mi?
Tabii. Yani, bu akaid meselesi bu.
Akaid meselesi olunca
menkıbe anlatmıyoruz
oradan
yani.
Oradan yola çıkıyor. Yani asıl yani menkıbe hikaye olsa işte bu yanlış saçmalamış veya deyip geçeriz ama.
Tabii.
Bu aldıklarımız akaid, Allah korusun.
Akaid meselesi yani. Akaid meselesi. Yani bir insan bunlara inanmadan, bu şekilde inanmadan imami Şii olamaz. Dolayısıyla bu bütün Şiilerin inancıdır yani.
Evet.
Gene Hümeyni'den son bir şey daha naklederek imamet meselesini şey yapalım. Diyor ki El-Hukumetul İslamiye diye bir eseri var Hümeyni'nin. İmamlardan şöyle gelmişti diyor. قَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ Onlardan şöyle dedikleri nakledilmiştir diyor. اِنَّ لَنَا مَعَ اللّٰهِ حَالَاتِ Bizim Allah Teala ile öyle hallerimiz vardır ki لَا يَسَعُهَا melekun mukarrab ve la nebiyyun mursel. O hali yaşamak ne mukarrab bir melek için caizdir ne de gönderilmiş bir peygamber için. İmamlarla peygamberler ve meleklerin mukarrabun kısmı arasında böyle bir karşılaştırma. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İmamların Cenab-ı Hak'la öyle halleri var ki, öyle makamları, öyle gizli halleri var ki buna bir mukarrab melek muttali olamıyor ve gönderilmiş hiçbir peygamber muttali olamıyor.
Şimdi böyle bir itikada sahip bir insan artık yani kendi delilsiz bir inançla tamamen tabi olur, düşünemez hocam. Yani kendisi düşünemez.
Tabii ki yani ortada,
düşünemez hale gelir
ortada
yani.
Peygamberlerden bile üstün bir silsile var.
Yani sürü haline gelir tabiri caizse. Yani yönetilmeye Allah hazır. Korusun. Allah korusun.
Evet, imamet dediğimiz şey böyle hani inansan da olur, inanmasan da olur kabilinden bir şey değil. Hümeyni'nin kendi ifadesi gene bu adını zikrettiği eserde diyor ki اِنَّ مِنْ دَرُورِيَّةِ مَذْهَبِنَا Bu imamların böyle Cenab-ı Hak'la böyle peygamberlerin ve meleklerin bile muttali olamayacağı yakınlıklarının bulunduğunu söylemek bizim mezhebimizin zaruri inançlarındandır.
Tartışma yok yani.
Tartışma orada. Yok. İnanırsınız ya da inanmazsınız ama ben Şiiyim dediyseniz buna inanmak zorundasınız.
Zaruriyattandır.
Yani. Zaruriyattandır. İnkarı küfürdür demek.
Efendim, kavram olarak zaruriyat deyince durmamız lazım hocam.
Yani. Zaruriyat kategorisine giren şeylerin inkarı küfürdür.
Küfürdür, evet.
Dolayısıyla bunu inkar ettiniz mi Allah korusun küfre gittiniz demektir. Evet, şimdi imamet böyle bir şey. Şiilerin inancında imamet böyle bir şey ve aslı esası var mı, delili var mı filan diye baktığınızda böyle son derece tartışmalı. Bir de tabii şunu söyleyelim. Bir Şii kaynağını açıp baktığınızda o kadar çok rivayet görürsünüz ki bu konularda. Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Ali'den, diğer ehl-i beyt büyüklerinden o kadar çok rivayet görürsünüz ki bunların hepsi bu inancı beslemek için tarih içinde uydurulmuş şeylerdir. Bizim hadis imamlarımızın çok hayati bir tespiti var.
Evet.
Diyorlar ki Şiiler dışında, bu fanatik Şiiler dışında her mezhep mensubundan bilhassa haricilerden hadis alınır diyorlar.
Evet, haricilerden hadis alınır ama.
Alınır. Niye alınır? Çünkü hariciler hadis naklinde sahabeyi tekfir ettikleri için o kadar titiz davranıyorlar ki kabul ettikleri hadis sayısı çok azdır, sınırlıdır. Onu da binbir süzgeçten geçirerek alırlar. Bu bakımdan hadis naklinde en güvenilir olanlar
hariciler.
Bid'at mezhepler içinde haricilerdir. En güvenilmez olanlar da Şiilerdir. Çünkü Şiiler hadis fabrikası gibi çalışırlar.
Masumiyette olunca hocam tabii yani.
Tabii.
İmamlar masum.
İmal ediyorlar. Rivayet imal ediyorlar.
Rüyasında gören şey yapabilir yani. Tabii.
Evet. Evet. Dolayısıyla yani bu konuştuğumuz ve konuşacağımız hususlar hakkında bir dinleyicimiz bir Şii'den bir şey duyar veya bir kaynağını açar okur Şiilerin ama burada çok rivayet varmış diye değilmiş. Düşünmesin. Çünkü o rivayetlerin tamamı fabrikasyondur ve uydurmadır.
Güvenilir değil yani. Evet.
Asla ve kat.
Hani dedik hocam ravisiz rivayet.
Evet.
Yani o oturdu
evet.
Yani hani
evet.
Ravisi olmayan rivayet, senedi olmayan
eyvallah.
Rivayetler.
Evet. Şimdi gelelim ikinci inanç unsurlarına. Takiye.
Takiye. Evet.
Takiye Şii inancında bizim dilimizde yerleşmiş şeklinden biraz daha farklı bir anlama sahiptir. Biz de özellikle bu siyaset ortamlarında ya da siyasi bir takım
halk dilinde diyelim.
Yani. Halk dilinde diyelim.
Teknik olmayan bir dil
evet,
yani.
Evet. Genellikle bu bir işin gerçek yüzünü gizlemek anlamında kullanılır. Yani keyfi bir şeydir. Evet, ahlaki bir problemdir.
Evet.
İki yüzlülük ifadesidir. Hakikati gizlemek demektir. Ama keyfi bir şeydir yani. Bunu yapmayan bir insana herhangi bir dini olarak herhangi bir olumsuz sıfat atfedilmez.
Bir yaptırımı yok yani.
Yaptırımı yok. Tam aksine takiye yapmak bir ahlaki zaaftır. Evet. Takiye yapan insana güvenilmez. O insanın ahlaken düşkün olduğu söylenir.
Zor zamanda işte yol değiştiren gibi evet.
Evet, evet. Fakat Şiilikteki takiye inancı böyle değil. Şiilerde takiye yapmak bir itikadi vecibedir, vazifedir.
Vecibedir.
Ne demek takiye yapmak Şiilerde? Güvenecekleri bir ortam hasıl olana kadar. Ya da muhataplarına tam anlamıyla güveneceklerine kanaat getirene kadar gerçek inançlarını gizlemek.
Hocam bu her şeyi berbat eden bir şey.
Bunun ne diyelim, ipe sapa gelir bir tarafı yok.
Tutulacak bir yeri yok hocam.
Yani karşınızdaki insan ne söylediğinde doğru söylüyor, ne söylediğinde takiye yapıyor, hiçbir zaman bilme şansınız yok.
Aynı hocam, aynı zamanda bunun ahlaki olarak bu itikade sahip insanlar aynı zamanda korkak olurlar yani.
Yani buradan sizin, her türlü
yani güvensizlik, korkaklık çıkar. Yani gerçekten eğer sizin söyleyecek bir şeyiniz varsa söylersiniz.
Evet.
Bedeli neyse de onu ödersiniz yani bu bir şekilde.
Elbette.
Yani tarihte nice bedeller ödemiş ashab-ı kiram, efendim nebiler, peygamber efendimiz
evet.
Bedeller ödemişler yani. Yani söyleyecek bir şeyiniz varsa söylersiniz.
Söylersiniz.
Yanlışsa da düzeltir, hataysa da düzeltmeye hazır olursunuz yani.
Sonuçta bu yani bizim algımızda ve kültürümüzde itikadi bir mecburiyet değil. Hani bizde de bazen vardır idareyi kelam etmek derler.
Yani
ya da idareyi maslahat derler. Bu yani durumu idare etmek demek ama bu bir vecibe değil.
Evet.
Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz sahabeden iki kişiyi yakaladı müşrikler. Onlara şirk kelimesi söylemelerini söylediler, telkin ettiler.
Takiye oradan cevaz
birisi,
var.
Evet, birisi şirk kelimesini söylemedi ve direkt onu şehit ettiler. Öbürü kalbi imanla dolu olduğu halde onların istediği sözü söyledi, serbest bıraktılar. Ağlaya ağlaya Efendimiz'e geldi. Bu durumu bildirdi. Efendimiz ona buyurdu ki, kalbin imanla dolu muydu? Evet ya Resulallah buyurdu, Allah şahittir. Bir daha öyle yaparlarsa sen bir daha öyle yap buyurdu Efendimiz.
İzin verdi.
İzin verdi. Ölçüsü nedir bunun? Biz buna ikrah-ı mülci diyoruz fıkıh tabirinde, evet. Malum. Evet. Canınız, bir uzvunuz, bir organınız veya eviniz, malınız, mülkünüz tehdit altındaysa ve bunu yapabilecek, bu tehdidi yönlendiren kişi bunu yapabilecek güce de sahipse, kalbiniz imanla dolu olmak şartıyla onun istediği sözü söyleyebilirsiniz. Bu onlardan, karşı taraftan kaynaklanan bir ikrahtır, bir zorlamadır. Sizden evet. kaynaklanmıyor. Ama Şiilikte bu tam tersidir. Sizden kaynaklanıyor.
İnanıyorsunuz yani. Bunu yapmak zorundasınız.
Zorundasınız. Bir de bu hangi ortamlarda bunu yapmak durumundayım? Bunu siz tayin ediyorsunuz.
Evet.
Karşı taraftan size yönelmiş bir tehdit, bir ikrah filan söz konusu değil.
En temel fark bu yani.
Evet.
Önemli bir fark
evet.
gerçekten.
Evet.
Vecibedir. Takiye vecibedir.
İtikadi bir vecibedir Şiilikte. Yapmayan günahkar olur. Yapmayan sorumlu olur. Bu kişiyi ikiyüzlülüğe, bu kişiyi sahtekarlığa, bu kişiyi ahlaksızlığa, her türlü şeye sevk eden önemli bir kişilik problemidir. Dolayısıyla bizi dinleyen kardeşlerimize tavsiyemiz olsun. Bu bir itham değil. Bu realitenin doğurduğu bir zarurettir. Bir Şii ile karşılaştıklarında o Şii'nin kendilerine her ne söylerse söylesin takiye yaptığını asla unutmasın.
Evet.
Biz kardeşiz der, şöyleyiz der, böyleyiz der, ümmetin birliği, bütünlüğü, işte Kudüs, Gazze vesaire vesaire.
Yani Suriye'den gelen hocalarımızla görüşüyoruz da bu tip bir hastalık daha önce sarmış, bu olaylardan önce hocam.
Evet.
Yani, şimdi gerçeği gördük diyorlar yani. Yani böyle bir hastalık sarmış. Niye aleyhde oluyorsunuz? Niye bir hastalık, bu hastalık? Şimdi anlaşıldı ama diyor işte Bağda Harabil Basra.
Benim en büyük endişem budur. Bakın işte bu İslam dünyasının farklı yerlerinde oluyor. Bu tecrübe yaşanıyor. Ülkemizde de yaşanmasın. Ya da Avrupa'daki soydaşlarımız ümmet fertleri arasında yaşanmasın. Şimdi, oralarda hızlı bir yayılma var çünkü. İkaz ettiğimizde şöyle de bir etkili propaganda metotları var. Böyle bir şey söylediğinizde sizi bölücülükle itham ediyorlar.
Maalesef hocam yani.
Bu çok etkili bir retorik maalesef. Bak, işte Şiiler böyledir dediğinizde sizi bölücülükle itham ediyorlar.
Hocam vaktimiz daralıyor. Evet.
Bitireyim. Tahran'da niye bir Sünni camisi yok dediğinizde niye bölücülük yapıyorsun diyorlar.
Maalesef hocam.
Gidin Şii camisinde namaz kılın. Niye bölücülük yapıyorsunuz? O zaman ben de diyorum ki size birisi böyle dediğinde siz de onlara şöyle deyin. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesi bölücülüğün en önemli unsurudur. Çünkü orada diyor ki İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam'dır. Resmi mezhebi Caferi İsnaşeri'dir.
Evet, söylüyor yani.
Bölücülüğü İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasası
İslam
yapıyor yani.
Talik yapıyor, bir ilave yapıyor.
Evet. Evet.
Gerçekten hocam yani bu özellikle Avrupa'yı tarzı yetişenler anlaması imkansız. Yani mesela buraya gelen biz de talebelerle ilgileniyoruz. Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz size böyle şeyler söylediğimiz zaman geçen bir tanesi ayrıldı gitti, gıybete giriyorsunuz diyor.
Ya,
yani.
Evet.
Yani bir şey de diyemiyorsunuz. Öyle yetişmiş. Yani algılamada farklı yani söylenmesi de gerekiyor, icap ediyor. Çünkü iş bittikten sonra Bağda Harabil Basra yani Basra harab olduktan sonra bir anlamı yok.
Evet.
Burada demek ki biraz daha safları sıklaştırmamız gerekiyor. Yani ona gelmeden önce aramızdaki muhabbet bağının kuvvetli olması evet. gerekiyor ve daha da önemlisi devrin gidişinden kendimizi sorumlu tutup
eyvallah.
Yani özellikle bizim yetişmekte olan neslimize Ehl-i Sünnet akaidini öne almak, Ehl-i Sünnet akaidini talim ve terbiyesini öne almak mecburiyeti var yani hocam.
Bir de tabii tarihi bilelim. Tarihten ibret almak için tarihi bilmek zorundayız. Evet. Bizim bu tür şeyler söylerken Şiilerle çatışalım, onların gırtlağını evet. sıkalım falan gibi bir maksadımız söz konusu olamaz. Ama tarihe baktığınızda ne türlü sıkıntılar, acılar yaşanmış, ne türlü arızalar ortaya çıkmış, bunları bilirsek en azından zihnen donanımlı oluruz. Karşımızda kim var, ne var, bize nasıl gelecek bununla ilgili hazırlığımız
günümüzü okumuş oluruz.
Yani.
Yani Son olarak hocam, demek ki tarih şuuru, dil şuuru, eyvallah, din şuuru, eyvallah, üç şuur birleştiği zaman kimliğimizi ortaya koymuş oluruz. Rabbim bize öyle hem tarih şuuru, hem dil şuuru, hem de İslami şuur nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, sohbetimiz burada bitiyor. Vaktimiz bitti, bize ayrılan vakit. Allah'a emanet olun. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.